Ayrım 17, sayfa 212. 6. Gün 19 veya 20 Temmuz muydu? Vartan zaman hesabını karıştırmıştı. Yanında kalan iki tutuklu için tarih şu olmuş, bu olmuş fark etmiyordu. Onlar günü birlik yaşıyordu. İdamlık olduklarından sıra bekliyorlardı. Her biri bir köşeye çekilmiş oturuyordu. Tek kelime konuşmuyorlardı. Onların bu suskunluğu nedeniyle Vartan'ın yalnızlık duygusu dayanılmaz oluyordu. Ortak kaçış planları hezimete uğramıştı. Biri onları ihbar etmişti. Böyle olmalı ki tutuklular avluda oldukları zaman asla bir anlık bile olsa kapı açık kalmıyordu. Hücrede hala saman çuvalları yığılıydı ve onların verdiği sıkıntı gerçekte olduğundan daha büyüktü. Dar pencereden sızan ışık, Sarkis Dorian'ın gri taş duvara kazımış olduğu haç ve yazıların üzerine düşüyordu. Onun 4 gün önceki ölümünden sonra hala hayatta olanların isimlerini duvara yazma işini Vartan üzerine almıştı. Günlüğü sonuna kadar götürebilirdi ama altına imza atma fırsatı olmayacaktı. Bu da kaderin bir ironisiydi. Bu her an onun da başına gelebilirdi. Bir nöbetçi idamın bu sabah olacağını ona bildirmişti. Belediye binasındaki saat 6'yı çalmıştı, sonra 7'yi. O hemen hemen kendini bırakmış bekliyordu. O kadar çok gün umutla yaşamışken şimdi artık ölümü onun önünde anlamını yitirmiş olarak duruyordu. Girişten ayak sesleri geldi. Gururla ayağa kalktı. Kapı açıldı. Bir çavuşun sarı yüzü göründü. Vartan Balyan. Vartan kapıya gitti. Ona gri bir gömlek verildi. İdam için üniforman burada. Vartan tek söz söylemeden kirli elbisesini çıkardı ve dizine kadar gelen geniş gömleği giydi. Hücre arkadaşları onunla vedalaştılar. Onlara hala küçük bir zaman kalmıştı. Bunun verdiği rahatlamayı gizlemekte güçlük çekiyorlardı. Çavuşa iki jandarma eşlik ediyordu. Vartan'ın ellerini arkaya bağladılar. Onu bir berberin elindeki usturayı bilediği zemindeki bir odaya götürdüler. Üzerinde mahkumların oturduğu sıranın etrafında saç ve sakal tutamları vardı. Bıçak onun başını kazımış, 3 haftalık sakalını da yok etmişti. Siyah saçını yağla parlatmış bir teğmen içeri girdi. Kırbacıyla Vartan'ı gösterdi ve çavuşa sordu. Balyan mı? Evet. Vartan'ın önünde bacaklarını açtı. Sıkılmış kemeri ve yeşil üniforması ona bir ölçüde resmi bir görüntü veriyordu. Bıyığının vurulmuş uçları moda lüleye çevrilmişti. Vali Mustafa Bey. Mustafa Rahmi mi kastediyorsun? Vali Mustafa Bey diye ısrar etti Teğmen. Sana son bir kez İslam'a dönmeni ve ittihatla birlikte çalışmanı teklif ediyor. Ardından berberi gösterdi. Ali seni sünnet edebilir. Vartan omzunu silkti. Subay sorunun kendisi için fark etmediğini ele veren bir ses tonuyla devam etti. Evet de bu postu kurtarman için, cemaatin hayatını kurtarman için tek şansım. Vartan inatla sustu. Bir sürgün konvoyunda hastalıklarla boğuşan karını ve oğlunu düşün. Senin tek sözünün onların bu işkencelerini sona erdireceğini ve senin bunu reddettiğini bilseler hakkında ne düşünürlerdi? Teğmen nutkunu bitirdi. Vartan komiserin sesinden onun masalını dinler gibiydi. Mustafa'ya söyle, seni şeytana havale etsin. Bu senin hayatın dedi subay. Kaşları kalkıktı. Öyleyse haydi. Hapishane avlusunda önüne 2 at koşulan bir araba bekliyordu. Parmaklıklı duvarları birkaç kat dikenli tellerle çevrilmiş, yükleme yerinde 15 hükümlü bekliyordu. Vartan kaçabilmek umuduyla çevreyi dikizledi. Sık sık mahkumları idama götüren teğmen işaretlerden onların ruh durumlarını da sezebiliyordu. Vartan'ın etrafına nasıl baktığını fark edince tabancasının namlusunu onun ensesine dayadı. Benimle olmaz. İyi hazırlanmış yepyeni bir ip seni bekliyor. Bir alay jandarma tarafından çevrilmiş araba gürültü patırtı çıkararak pazar meydanının yolunu tuttu. Teğmen önden atla gidiyordu. Mağrur ve dikti. Satıcı tezgahları arasından geçiş için yer açıldı. Her iki tarafta meraklı ve ateşli kalabalık seyrediyordu. Günlük idamlar çekim gücü hiç azalmayan bir halk bayramıydı. Alanın diğer ucundaki bir podyumda bir dizi ip sallanıyordu. Hepsi 15 adetti. Askerler orada asılı olanları alıyor, şehrin dışına çıkarmak üzere bir arabaya yüklüyorlardı. Tüm bunlar Vartan'ı hiç ilgilendirmiyordu. Bakışını sevdiği ve içinde yaşatmaya devam ettiği bu insanlara çevirdi. Satıcı tezgahlarından yükselen kokuların her biri onda bir anıyı canlandırıyordu. Birkaç anısı çocukluğuna kadar uzanıyordu. Özellikle bu mevsimde olgunlaşan şeftalilerin kokusu. Genç annesi onu kollarıyla ağacın alt dallarına kadar kaldırırdı. İn! Diye emretti bir jandarma dikenli teli kaldırdıktan sonra. Vartan yere atladı ve öne fırladı. Dar ağaçlarının arkasında üstü kapalı sınır caddeye çıkan bir geçit vardı. Şu arkadakini canlı istiyorum diye bağırdı Teğmen. Barta'nın elleri bağlı olduğu için yeteri kadar hızlı koşamıyordu. İki jandarma geçide ulaşamadan onu yakalayıp bastırdılar. Teğmen oraya geldi ve Barta'nın yüzüne bir kırbaç vurdu. İpi boğazına geçirene kadar onu sıkı tutun. Cesetlerin yüklendiği araba hiç kimsenin bakışlarını üzerinden ayırmadığı hükümlülerin yanından geçti. Son yakındı. Artık kadınları ve çocukları üzerine kafa yormuyorlardı. Onlara platforma çıkmak ve dar ağacının yanında duran merdivenlere tırmanmak emredilmişti. İpin ilmiği yüzlerinin önünde sallanıyordu. Bartan celladın elini omzunda hissetti, ardından ipin sert baskısını. Hemşerilerinden kaçı bu merdivenin aynı basamağında durmuştu. Kaçı şimdi onun hayatı terk etmek zorunda olduğu yerde ölmüştü. Neyi düşünmüşlerdi? Arkasında Teğmen'in sesini işitti. Senin merdivenini bizzat ben devireceğim. Davulların ritmi hızlanıyordu. Ya da bu şakaklarında çarpan kanın gürültüsü müydü? Bartan gözünü gökyüzüne yükselen Tecer Dağı'nın tepesine dikti. Birdenbire kendini yalnız hissetti. Çok yalnız. Sonsuz bir uzaklık onu yanında duran hükümlülerden ve cellatlardan ayırdı. İçindeki bütün umutlar sönmüştü. Vücudunu onu terk etmeye başlamış gibi hissetmiyordu. Sadece baştan çıkartan şeftali kokusu kalmıştı. Ölümün böyle büyük bir yalnızlık içinde geleceğini asla düşünmemişti. Vartan başını geri attı ve güneşe baktı. Onu asla bir daha görememek tasavvur edilir şey değildi. Ölümden sonra bir yaşam var mıydı? Şu anda Vartan çocukluğunun kör inancına sahip olmayı tercih ederdi. Mantığı ona hiçbir şeyin onu atlatamayacağını söylüyordu. Thomas, Maro, onların anılarında uzun süre yaşayacak mıydı? Bir resim onu zorluyordu. Maro, yatak odasının penceresinin yanında, Thomas, Aznev Hanım ve hizmetçi kızlarla birlikte merdiven eşiğinde, köpek kestanenin gölgesinde, beyaz evinin duvarından tırmanan güller. Biri bacağına dokundu. Korktu ve kaskatı kesildi. Ayaklarını vuran cellattı. ''Bu sen değil misin?'' diye sordu Dem. Vartan isminin nasıl söylendiğini duydu. Teğmen onun önünde dikiliyordu. ''Sen Vartan Balyans'ın değil mi?'' Vartan başını eğmeden önce sorusunu tekrarlamak zorunda kaldı. ''Burada!'' diye bağırdı subay. Cellat düğümü çözdü ve hükümlünün merdivenden inmesine yardım etti. İnanılmaz gelişmenin sersemlettiği Vartan platformdan götürüldü. Güneş onu öylesine körleştirmişti ki Teğmen'i neredeyse tanıyamadı. Teğmen selam verdi, arz etti. O burada albay. Bu yüzü tanıyor muydu? Bu İbrahim Alizade'ydi. Varta'nın yüz hatları gerildi. Dostu onu kolundan tuttu ve sert konuştu. Beni takip edin. Vartan, Teğmen'in yanında ne konuşmasının ne de İbrahim'e karşı bir duygu belirtmesinin uygun düşmeyeceğini sezdi. Hala şokta olduğu için aslında ne olup bittiğini kavrayamamıştı. Kan yeniden damarlarına geri dönmüş görünüyordu. Ara sıra boynunda güçlü bir ağrı hissediyordu ve boğulacakmış hissine kapılıyordu. Bunlar vücudu idama hazırlanmış olduğu içindi. Ardından Varta'nın yaşadığı ölüm korkusu geldi. Dar ağaçlarının önünde heyecanlı kalabalığın çitin içinde tutan bir sıra jandarma duruyordu. Meyve, ceviz, meyveli dondurma ve yoğurt satan satıcılar sustular. Herkes nefesini tutmuştu. Albay tutukluyu platformun arkasındaki üstü kapalı geçişten götürdü. Bir yan sokakta kapalı bir araba bekliyordu, içine oturdular. Haydi ileri diye emretti İbrahim arabacıya. Sinirliliği sesinden belli oluyordu. At daha yeni tırısa geçmişti ki baygın bir kalabalığın sesi çınladı. Neredeyse geç kalıyorduk, dedi albay yavaşça. Sürekli sadece şu sözü tekrar edebilen Vartan'ı kollarına aldı. İbrahim, İbrahim dostum, bir türlü anlayamıyorum. Benden şüphe mi ettin? Sivas'tan uzakta bir görevim vardı. Albay daha fazla bir ayrıntı anlatmadı. Şebin Karahisar'ı tamamen hafızasından silmek istiyordu. 3 haftalık kuşatmadan sonra ordu, oradaki tüm Ermeni halkını, kadınlar ve çocuklar dahil kılıçtan geçirmişti. İbrahim perdeyi yana çekti ve takip edilmediklerinden emin olmak için kafasını dışarı uzattı. Vartan, arkadaşının onu tek başına kurtardığını anladı. Yani sen bunun için emir almadın. Hayatını tehlikeye atıyorsun. Gurur duyduğu bir darbeyi vurmuş ve başarmış bir çocuk gibi İbrahim'in yüzüne ışıldayan bir gülümseme yayıldı. Vartan duygulanmıştı, ekledi. Sana bunun için nasıl teşekkür edebilirim? Senin gibi bir dostu olan adam nasıl da mutlu olur? Sen bir diğerini daha hesaba katabilirsin, diye esrarengiz bir tavırla cevap verdi İbrahim. Bugün ben tek kişi değilim. Bu konuda daha fazla bilgi vermekten vazgeçti ve Vartan'ın iplerini kesti. Araba Amerikan kız pansiyonuna giden geniş ve işlek yola saptı. Arabacı atı harekete geçirdi. Vartan nihayet uzun süredir kafasını kurcalayan soruyu sordu. Maro, oğlum ve kaynanamdan bir haber var mı? İbrahim'in yüzü karardı. Maalesef hiçbir şeyi engelleyemedim diye açıkladı. Üzgündü. Ben Sivas'ta değildim. Daha bu gece geri döndüm. Vartan yıkılmıştı. Derin bir iş geçirdi. Sivas'ta Ermenilerin ne yöne gittiğini biliyor musun? Aldığım bilgilere göre değişik istikametlere sürülen birçok kafile var. Fakat muhtemelen hepsi Malatya'dan geçiyorlar. Sanıyorum onları Halep civarına götürüyorlar. Vartan üzgündü. Kafasını salladı. Düşünceye dalmıştı. Kendi kendine mırıldandı. 2 hafta geçti. Fakat onlar muhtemelen çok hızlı ilerlememiş olacaklar. İbrahim onun koluna dokundu. Onları bulmayı düşünmekle ciddi olamazsın. Tüm Anadolu'da büyük miktarda sürgün kafileleri var. Bu kalabalıkta 3 insanı bulmak imkansız. Ordu yolları tutuyor. Haydut çeteleri bölgeyi güvensiz hale getiriyor. Başaramazsın. Vartan arkadaşına baktı. Senin ailen olsaydı ne yapardın? İbrahim başını eğdi, cevap vermedi. O da Vartan'ın planından başka bir şey yapmazdı. Bir at ve bir tabanca. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Elbette bunu alacaksın. Beni nereye götürüyorsun? Sabırlı ol diye cevap verdi albay, masalsı bir gülüşle. Çifte minareli, hamamı da olan cami tarafından çevrelenmiş, ordu yüksek kademesinin içinde barındığı eski saray önlerindeydi. Araba resmi kabullere katılmak için Vartan'ın sık sık gittiği avluya girdi. Ama albay Vartan'ı ana girişe götürmedi. Aksine önemli ziyaretçileri için ayrılmış bölüme doğrudan giden yan kapıya götürdü. Ortasında bir süs çeşmesi bulunan fuayeye geldiler. Duvarlar Kur'an ayetleri ve sultanın bir resmiyle süslenmişti. Vartan kendisinin niçin buraya getirildiğini açıklayamıyordu. İbrahim ondan değerli halılar ve antika mobilyalarla bezenmiş geniş bir odaya girmesini rica etti. Altın çerçeveli bir tabloda bir grup resmi vardı. Enver, Cemal ve Talat. Şimdi bana söyle. Neşeni bozma, otur ve bekle. Merakına rağmen Vartan onu daha fazla zorlamadı. Beni ön odada bulabilirsin dedi İbrahim. Vartan yalnız kalınca bakışlarını odada gezdirdi. Yuvarlak bir mermer masanın üzerinde kuru meyve ve çeşitli içki şişeleriyle dolu bir tepsi duruyordu. Açlıktan karşı koyamadı. Birkaç incir aldı ve aceleyle şişeden büyük bir yudum konyak içti. Rakı midesine dokunuyordu. Küçük bir masanın üzerine ilişti. Çok kirli olduğu için koltuklara oturmaya kıyamadı. Nemli saman kokusu ter ve pislik derisine yapışmıştı. Alışık olmasına alışıktı ama şimdi burada pek ciddiye alamadığı halde bunlar mide bulandırıcıydı. Arkadaki kapı açıldı. Yeşil piyade üniforması giymiş bir general içeri girdi. Boyun derisinin kırışıklığı yaldızlı yakasının yarısını örtmüştü. Uzundu, yavaş hareket edebilen gösterişli bir vücut yapısı vardı. Şişkin göz kapakları küçük siyah gözlerini neredeyse kapatıyordu. Ablak suratlı, yumuşak huylu olduğunu gösteriyordu. Yaklaştı ve elini uzattı. Vartan onun kötü niyetli olduğunu düşünmüyordu. Beni hatırladığınızı sanmıyorum Albay Balyan. Vücudunun aksine sesi hiç değişmemişti. Halit Paşa diye bağırdı Vartan. Tamamen şaşkındı. Sizi hemen tanıyamadığım için özür dilerim. 10 yıl sonra. Karnını okşayarak evet dedi general. Ve iyi bir yemek. Vartan hitabet sanatıyla ünlü genç ateşli adamı hatırladı. O zamanlar zayıflı ve ince yüzüyle bilinirdi. İttihat ve Terakki Komitesi'nde tanışmışlardı. Enver ve Talat'a karşı olan diğer muhalefetle birlikte parlamentoda birlikte bulunmuşlardı. Şimdi onlardan biri iktidar tarafında duruyordu ve diğerinin bu iktidar tarafından ortadan kaldırılması gerekiyordu. Aralarında bir anlık tereddüt oldu. Vartan generalin gözlerini araştırdı. Halit acaba hala bir zamanların o adalet tutkunu adamı mıydı? Sadece dış görünüşü değişmişti. Bakışlarındaki insani derinlik aynen duruyordu. Vartan işin içinde bir şeylerin olduğuna inanıyordu. Yorgunluk mu? Yoksa aklı başına gelme mi? Halit Paşa kollarını açtı, Vartan tereddüt etti ve elbisesini gösterdi. General aldırmadı, onu kendine çekip sarıldı. Halit Paşa, seni yeniden gördüğüme sevindim. Vartan Balyan dedi paşa omzuna vurdu. Vartan, kardeşim. Birbirlerini gülümseyerek seyretmek için birer adım geri çekildiler. Dostlukları hiç zarar görmemişti. Her ikisi de aynı ideale adadıkları gençliklerini düşündüler. Halit'in yüzü karardı. Ne büyük bir aksilik diye içini çekti. Vartan cevap olarak sadece kafasını sallayabildi. Halit cebinden sigara çıkardı ve 2 koltuğu gösterdi. Vartan teklifsiz 2 bardak konyak doldurdu. Oturdular, şerefe kadeh kaldırdılar. Halit sigarasının dumanını havaya üfledi ve 3 hükümet liderinin bulunduğu tabloyu gösterdi. Bu alçak adamlar çetesi bizi kazığa oturttular ama sonları gelecek. Bunu sessiz ve derinden hazırlayacağız. Vartan öfkeli bir sesle cevap verdi. Çok geç olacak. 100 bin Ermeni yok edilmiş olacak. Halit kadehinde çalkalanan konyağa bakarak fısıldadı. Zavallı insanlar, zavallı insanlar. Öfkeyle sigarasını söndürdü ve izmaritini iktidar sahiplerinin portresine fırlattı. Hayatınızı kurtaran adamları aldatmak ne eğlenceli. Sana sonsuza kadar müteşekkir olacağım Halit Paşa. Tehcir Vartan'ın aklından çıkmıyordu. Cevabını uzun süredir zaten bildiği bir soru sordu. Bu zulme bir son verme imkanı yok mu? Korkarım hayır. Makul çevreler hükümetten uzaklaştırıldı. Tehcirle birlikte davranmayı reddettiğim için beni şimdi Rus cephesine gönderiyorlar. Orada öleceğimi umuyorlar. Eğer düşman ülkemizi istila ederse bu ittihadın sonunu getirir. Önümüzdeki dönem için buna o kadar güvenmemeli. Gelibolu'dan geliyorum. Kemal Paşa Fransızlara ve İngilizlere karşı başarılı bir direniş gösteriyor. Onları denize dökecektir ama bir zaman sorunu. Kadehlerini susarak boşalttılar. Halit eğildi, elini Vartan'ın elinin üzerine koydu. İbrahim bana ailenden söz etti. Buna gerçekten çok üzüldüm. Vartan'ın yüz hatları gerildi, dudaklarını ısırdı. Bir oğlum var mı? Thomas diye cevap verdi Vartan. Gözleri yaşardı. 6 yaşında. Henüz her şey kaybedilmedi diye onu teselli etmeyi denedi general. Günün birinde onları tekrar bulacaksın, bundan eminim. Ama şimdi söz konusu olan senin sıkıntına yardımcı olmamızdır. Vartan, Halit'e ailesini aramaya gitme niyetinden söz etmedi. Çünkü generalin onu bundan vazgeçirmek için her şeyi yapabileceğini biliyordu. Doğu cephesine giderken bana emir subayı olarak refakat etmek ister misin? Sana uyarsa ateş hattını geçip Rusya Ermenilerine ulaşabilirsin. Osmanlı İmparatorluğunu terk etmemeyi tercih ederim. Haklısın. En iyisi senin İstanbul'a gitmen olacak. Ermeniler orada fazla rahatsız edilmiyorlar. Eğer doğru hatırlıyorsam senin orada akrabaların var, değil mi? Bu üç çakalın hükümetten düşürülmesi için çalışan birkaç dostumuzla da ilişki kurabilirsin. Onları bu girişimlerinde desteklemek, aileni ve halkına yardım etmenin en iyi fırsatı olacaktır senin için. Bu uzun bir yolculuk dedi Vartan. Düşünceliydi. Bir üniforma, bir ücret defteri ve biraz para alacaksın. Sana ülkeyi daha kolay geçmen için bir görev vereceğim. Eğer işler ters gider ve beni yeniden yakalarlarsa bu senin için çok tehlikeli olacak. Albay İbrahim için de daha az değil. Vartan, sultanın polisi benim ayağıma bastığında sen beni haftalarca Beyoğlu eczanesinin bodrumda saklamaya bir an bile tereddüt etmedin. Ben zindandayken ve tifüsken sen bana her hafta düzenli olarak ilaçlarımı getirmedin mi? İbrahim bana senin tutuklandığından söz edince ben yolumu değiştirdim. Sivas üzerinden gitmeye karar verdim. Sana borcumu ancak böyle ödeyebilirdim. Şimdi sana borçlu olan benim ve sana nasıl teşekkür etmem gerektiğini bilmiyorum. Bana hayatta kalarak teşekkür edebilirsin Vartan Balyan. İmparatorluğun veya ondan geri ne kalmışsa işte onun senin gibi adamlara ihtiyacı var. Söylenecek her söz söylenmişti. Durum ortak anıları tazelemek için özellikle uygun değildi. General konuşmasını bitirdi. Benim hemen dönmem gerekiyor. Albay İbrahim seni ordu hapishanesine kapatacak. Şehirden seni bu akşam çıkaracak. İştenlikle kucaklaştılar. Yeniköy'deki iyi yemekler yediğimiz o küçük pasajı hatırlıyor musun? Günün birinde orada buluşuruz. Tanrı seni korusun Halit Paşa. Rus kurşunlarından kendini koru. Allah seni koruyacaktır. Fakat buna rağmen dikkatli ol. Korkma. Ölüm asla arka arkaya iki kez gelmez. Bitkin düşmüş, tedirgin bakışları ve kütük gibi yüzleriyle, hırpani halleriyle uçsuz bucaksız bir insan konvoyu Mısır tarlasında zorlukla ilerlemeye çalışıyordu. Yaprakları buruşup parşömen gibi hışırdayan mısırlar yetişkinlerin omuzlarına erişecek boydaydı. Tahminen 400 insandılar ve yaklaşık 15 jandarma tarafından korunuyorlardı. Sivas'tan yola çıkalı biri 2 hafta geçmişti. Yoldaki kırımlarda kaçı ölüme ve akbabalara teslim edilmişti. Ara sıra bir süngü ölümle boğuşmayı yeniden başlatıyordu. Bağırma yok, şikayet yok. Sürgünlerin tek kelime konuşmaya bile artık mecalleri kalmamıştı. Teslim olmuşlar, ileri doğru hareket ediyorlardı. Bakışlar yere çakılmıştı, düşünceler ise sadece atılacak bir sonraki adıma hükmedebiliyordu. Önlerine bakmaktan kaçınıyorlardı. Çünkü ulaşacakları bir hedefleri yoktu. Rotaları en kötü yollara dolaşmaktan ve hatta tutsaklara daire çizdirmekten zevk alan jandarmaların keyfine kalmıştı. Maro bir elini annesinin beline dolamış, ona bir parça destek verebiliyordu. Aznivan'ım ayrıca Thomas'ın omuzuna dayanıyordu. Ateşi vardı, yakıcı sıcağa rağmen dişleri birbirine çarpıyordu. Ara sıra birbirinden kopuk cümlelerle konuşuyor ve gençliğine geri döndüğüne inanıyordu. Takati gün be gün kaybolmuştu. Her sabah bir gün öncesinden daha zayıf uyanıyor, Maro'ya kendisini yolda bırakması için yalvarıyordu. Ama Maro cevap bile vermiyordu. Aksine annesine daha da sıkıca sarılıyor, onu büyük bir kararlılıkla taşımaya devam ediyordu. Teri bulanmış başıyla Maro bir rüyada gibi hareket ediyordu. Tek düşüncesi vardı. Devam edip hayatta kalmak. Bunu ne için yaptığını da artık bilmiyordu. Dik durmak, ilerlemek, ertesi güne ulaşmak. Daha fazlasını istemiyordu. Şişirilmiş karnı onu ağırlaştırıyor, yükünü artırıyordu. Ama bu onu çoğu kadının başına gelenden kurtarmıştı. Güneşten korunmak için iyice yüzüne çektiği Armeni şapkasıyla Thomas olgunlaşmamış bir mısır koçanını kemirdi. Tanelerin kabukları dişlerin arasında kalmıştı. Ağzında acımsı bir tat vardı ama midesi bu lezzetsiz şeyden daha çok istiyordu. Çorapları topuklarından delinmişti, derisi çizme derisinden daha çirkin görünüyordu. Yorgunluk, açlık, susuzluk, sıcaklık. Thomas şikayet etmeye çoktan son vermişti. Tehcir öncesindeki hayatla ilgili bütün anıları silinmişti. O artık bu işkencenin olası sonuçlarını bir kere olsun düşünemez olmuştu. Hiçbir şey düşünmüyordu. Günleri tek bir söz etmeden geçiyordu. Yürüdü. Sanki bu yoksul hayattan başka hiçbir şeyi tanımamış gibiydi. Yürümeyi düşünüyordu sadece. En kötüsü gecelerdi. Rüyaları o kadar güzeldi ki uyanmak en kötü kabustan daha kötüydü. Kervanın sol tarafında sürülmüş tarlaları, yabani gül dikenleri, kayalıklar ve dik yamaçlarla örtülmüş tahtalı dayının etekleri uzanıyordu. Mısır tarlasının sağındaki vadide keçiler yayılmıştı. Sonsuz genişliğin ortasında üç küçük ev yan yana duruyordu. Çeteler biraz geriden iki saatten beri konvoyu izliyordu. Bedenlerinde çocuklarından başka taşıdıkları hiçbir şey kalmamış bu insanlardan ne çalmayı umuyorlardı. Gavurlar. Bir nöbetçinin bu bağırışını ateş sesleri izledi. Dört jandarma attan düştü. Ötekiler geri dönüp oradan kaçtılar. Mısır tarlasına saklanmış altı adam onlara ateş ediyordu. Sürgünler taş kesilmiş sahneyi seyrediyorlardı. "Koşun, hepiniz kaçın!" diye bağırdı fedailerden biri. Kollarını sallıyordu. Hiç kimse kıpırdamadı. Tüm bunlar çok umulmadık, çok gerçek dışıydı. Eskort uzakta, jandarma uzakta karşı saldırı için toplanıyordu. ''Kaçın, onlar geri gelecekler. Bunların bir kısmı bizden.'' diye bağırdı yaşlı bir adam ve sevinç gözyaşları döktü. ''Bunlar bizden birileri.'' Maro hızlı hareket etti. Kaşla göz arasında durumu kavradı. Arkada jandarma vardı, önde çıplak ova. Bir taraftan da çeteler bağırıp çağırarak yaklaşıyordu. Bu durumda sadece çalılıklarla kaplı bayır boş kalıyordu. ''Anne, acele etmeliyiz.'' dedi ve kaçmak için Aznivan'ımı sürükledi. ''Yapamam, ikiniz kaçın.'' Söz konusu olamaz. Haydi. Thomas büyük annesini kolundan çekti. Maro bir miktar taşıdı. Özgürlüğe yürüyorlardı. İlk çalılığa kadar 200 metre. Aznif Hanım olağanüstü bir güçle yürümeyi başardı. Diğer sürgünlerde değişik istikametlere kaçıyorlardı. Çalılıklardan 20 adım önce Aznif Hanım soluyarak yığıldı. Maro artık gidemiyorum. Onların arkasında çarpışma azdı. Maro annesinin üzerine eğildi. Haydi anne, bir parça daha. Thomas sinirle bir ayağından öteki üzerine sıçrıyor, kaçıp yakındaki çalılıkta saklanma isteğini güçlükle bastırıyordu. ''Çabuk anne!'' diye öfkeyle bağırdı. Altın parçalarıyla dolu ağır kuşağını çözdü ve çayıra fırlattı. Maro annesinin kolunu boynuna doladı. Onu sırtına aldı ve taşımaya başladı. Thomas onları bir keçi yoluna götürdü. Önlerindeki sivri dikenli dalları kenara çekti. Çalılıklar arasında birkaç dakika kıvrılıp ilerledikten sonra Aznif Hanım'ı bir kaya parçasının arkasına indirdi. Aznif Hanım bayılmıştı. Büyük anne, büyük anne diye Thomas ona yalvardı ve ellerini okşadı. Ayağa kalk, devam etmek zorundayız. Bırak biraz dinlensin dedi nefesi kesilen Maro. Ovada neler olduğunu görmek için kayaya tırmandı. İki Ermeni isyancı ölmüştü. Yedi jandarma çarpışma dışındaydı. Diğerleri bir düzine çeteden destek alamadıkları için geri dönmüşlerdi. Kalan fedailer düşmanlarına direniyordu. Geri çekilmek yerine hemşehrilerinin kaçışını koruma altına almaya çalışıyorlardı. Diğer çeteler ovaya kaçma dikkatsizliğini gösteren sürgünleri avlıyordu. Yakaladıklarını öldürüyorlardı. Bütün bunlardan sonra çeteler dağlara çekildiler. Aznif Hanım sürekli sayıklıyordu. Yeniden kendine geldi. Thomas'la kaç. Kendimizi güvenliğe birlikte atacağız anne. Akıllı ol diye azarladı annesi onu. Bir parça daha yürüyebilir misin? Aznif Hanım ayağa kalkmayı başardı. Kızının omzuna dayandı ve yola devam ettiler. Arazide yol yoktu. Her yer taş ve kuru dağ parçaları ile doluydu. Maro bunun atları için de zor olacağını söyledi kendi kendine. Vadiden uzaklaşarak tepeye çıktılar. Bağırışmalar ve ateş sesleri yankılanıyordu. Aznif Hanım'ın dinlenmesi için sık sık durmak zorunda kalıyorlardı. Jandarmalarla aralarındaki mesafeyi adım adım büyütüyorlardı. Azgın bir sevinç Maro'yu güçlendirmiş, gücüne güç katmıştı. Özgürlük çok yakındı. Thomas da bunu biliyordu. Taşlar arasından bir sincap gibi kıvrılıyor, çevreyi araştırıyor ve en uygun yolları arayıp buluyordu. ''Başaracağız bunu canım.'' dedi Maro onu cesaretlendirmek için. Thomas, büyük annesini devam etmesi için teşvik ediyordu. ''Buradan büyük anne, sizin oturabileceğiniz güzel bir kaya var burada.'' Aznif Hanım'ın göğsüne güçlü bir acı oturdu. Hava ciğerlerini yakıyordu. Taşlardan kesilip yara bere içinde kalmış ayaklarını artık hissetmiyordu. Bacakları titriyordu. Ayakta kalmak için direniyor, özellikle gücünü toplayıp bir parça daha öne ilerlemek için bütün gayretini gösteriyordu. Maro ve Thomas'ın oyaladığı için kendini onsuz devam etmeyi reddettiği için de kızına kızıyordu. Çığlıkta gürültüler işittiler. Sessizce onların önüne geçmiş olan kaçaklardı. Maro birdenbire taş kesildi. Şaşkındı ve cesareti kırılmıştı. İniş vadiden göründüğü gibi gitmiyordu. Önlerindeki birkaç yüz metre dik bir yamaç olarak iniyordu. Soldaki dağ kuzey istikametinde dik olarak yükseliyordu. Buna karşılık ileride meyil azalıyordu. Gene dikti ama gidilebilir görünüyordu. Oradan, dedi Maro. Güneş hızla alçalıyordu. Gece için saklanacak bir yer bulabilselerdi. Maro bir mağara olmadığı çıkıntılı bir kaya duvarı arıyordu. Uzaktan atların gürültüsü geliyordu. Kürtçe ve Türkçe küfürler, tek tük sesler. Gürültüler giderek yaklaşan bir yarım daire çiziyorlardı. Annesinin sol kolunu boynuna doladı ve onu daha hızlı gitmeye zorladı. Aznevan'ım hiçbir şeyi ciddiye almaz olmuştu. Önlerinde geniş bir boğaz belirdi. Maro takip edenleri atlatabilmek umuduyla buraya yürüdü. Çalılar seyrelmişti. Aynı yolu izleyen sürgünlerin sayısı da giderek artıyordu. Geçit bir mağara girişine götüren bir çıkmaz yol gibi görünüyordu. Arkadan atlılar geldiği için geri dönmek için artık çok geçti. Maro öfkesinden bağırmak istiyordu. En iyisi mağaranın içinde saklanmak ve sonradan gelenlerin canlı bir kalkan oluşturmasını beklemekti. Thomas hayret içindeydi. ''Bu gizli bir giriş mi?'' diye sordu. ''Nereye çıkıyor?'' Maro kızgındı cevap verirken. ''Hiçbir yere.'' Oğlan annesindeki hayal kırıklığını hissetti ve bundan yeniden yakalandıkları sonucunu çıkardı. Omuzu üzerinden korkulu bir bakış fırlattı. Giderek daha çok sürgün geliyordu. Onların da arkasından nal sesleri. ''Mağaraya koş Thomas. Büyük annenin uzanabileceği bir yer ara. Mümkün olduğu kadar arkada.'' Bu büyük siyah delik oğlanı korkuttu ama çetelerden daha az. Bir kadın ve kel kafalı yaşlı bir adamla birlikte içeri girdi. Batan güneşin ışıkları girişten sonra tahminen 50 adım tavanın bir bölümünün alçalmasıyla bloke edilmiş mağaraya giriyordu. İçeride hoş bir serin hava vardı. Thomas uygun bir yer buldu ve annesine geri döndü. Bu yer çevrede dolaşan çobanlar ve sürüleri için geçici bir dam görevi görüyordu. Maro, Aznivan'ıma saman ve kuru gübrelerden bir yatak yaptı. Bu yaşlı kadını soğuk taşlardan koruyacaktı. Aznivan'ımın dişlerini tıkırdatıyordu. Nöbet titremesinden paniklemişti. Bir kaya duvarından biraz su sızıyordu. Thomas taşın yanında su içmede önceliği almak için kavga eden çocukların arasına karıştı. Maro ıslattığı bir mendille annesinin kurumuş dudaklarını ıslatmayı başardı. Anne, anne. Maro'nun çok sayıda denemeden sonra elde edebildiği tek cevap bir fısıltıydı. Uyumak istiyorum. Maro annesinin yanına uzandı ve ısıtmak için kollarıyla onu sardı.